Ayrım 16, Uzay Yakımları, Asimov, Sayfa 174. Bale gözlerini açtı. Bu anlattıkların bir dedektif romanından farksız. Evet diye bağırdı Fife memnuniyetle. Tıpkı bir dedektif romanı gibi ve şu anda ben de bir dedektifim. Peki zanlılar kim diye sordu Bale yorgun bir fısıltıyla. Henüz hiç kimse, müsaade edin dedektiflik rolümü biraz daha sürdüreyim. Sarkın şimdiye dek karşılaştığı en büyük tehlikenin ortasında olmalarına rağmen Fife bu durumdan aşırı derecede keyif aldığını fark etti. Gelin hikayeyi bir de öteki açıdan ele alalım. Bir süreliğine ahmağı bir kenara bırakıp şu kaybolan uzay analistini düşünelim. Kendisinden ilk kez ulaşım bürosundan gelen ve yakında bir geminin inişe geçeceğini söyleyen bildirim sayesinde haberdar olduk. Bildirimin yanında analistten gelen bir de mesaj vardı. Ancak uzay analisti gezegene asla varamadı. Yakın uzayda da izine rastlanmadı. Dahası ulaşım bürosuna yolladığı mesaj da ortadan kayboldu. Yup mesajı kasten sakladığımızı iddia etti. Güvbak ise karışıklık çıkarmak için aslında gerçekle hiç bağır olmayan bir mesajdan söz ettiklerini savundu. Şimdi iki tarafın da yanıldığını görebiliyorum. Sahiden de bir mesaj var. Fakat onu saklayanlar Sark hükümetinden değil. Gelin kafamızdan bir adam uyduralım, adına da şimdilik X diyelim. X'in ulaştırma bürosu kayıtlarına erişimi var. Uzay analistinden ve mesajından haberi oldu. Kendisi hızlı hareket etme ve düşünme yetisine sahip biri. Uzayaltı telsizi aracılığıyla analistin gemisine gizli bir mesaj göndermeyi başardı ve onu küçük özel bir piste yönlendirdi. Uzay analisti kendisinden isteneni yaptı ve orada X'le buluştu. X uzay analistinin felaket mesajını yanında götürdü. Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi kanıtı yok ederek onu tespit etmeye çalışanların kafasını karıştırmak. İkincisi ise uzay analistinin güvenini kazanmaya çalışmak. Şayet uzay analisti üstlerinden başka hiç kimseyle görüşmemeye kararlıysa X mesajı ona göstermiş ve hikayenin özünü zaten bildiğini kanıtlayıp adamın güvenini kazanmaya çalışmış olabilir. Uzay analistinin onunla konuştuğuna şüphe yok. O konuşma ne kadar tutarsız, delice ve olanaksız olursa olsun, X bunun kusursuz bir propaganda malzemesi olarak kullanılabileceğini gördü. Ardından bize Yüce Toprak Efendilerine şantaj mektupları yolladı. Muhtemelen tam olarak Trant orduların yapacağını söylediğim gibi hareket edecek ve kendisiyle anlaşma yapmadığımız takdirde gezegenin yok olacağına dair söylentiler çıkararak Florina'daki üretimi sekteye uğratacaktı. Ta ki biz teslim olana kadar. Ama bu noktada ilk yanlış hesaplamasını yaptı. Bir şey onu korkuttu. Bunun ne olabileceğini daha sonra düşüneceğiz. Her halükarda devam etmeden önce beklemesi gerektiğine karar verdi. Ancak beklemek yanında yeni bir sorunu da doğuruyordu. X uzay analistinin hikayesine inanmıyordu ama adamın çılgınlık derecesinde samimi olduğuna şüphe yoktu. Bu nedenle X işlere bir ayar çekmeli, uzay analistini felaketini bekletmeye ikna etmeliydi. Ama uzay analisti o çarpık zihni kullanım dışı bırakılmadığı müddetçe böyle bir şeye razı gelmezdi. X onu öldürebilirdi elbette. Fakat sanırım ileride adamdan başka bilgiler de elde etmeyi umuyor. Ne de olsa uzay analizi hakkında hiçbir şey bilmiyor ve sadece blöf yaparak şantaja devam edemez ya da planı suya düştüğü takdirde onu fidye almak için kullanabilir. Sonuç olarak bir psişik sonda kullandı. Tedavinin ardından elinde başına bela olacak bir uzay analisti değil, beyinsiz bir ahmak kaldı. Bir süre sonra hafızasını yeniden kazanacak biri. Peki ya sonraki adım? Tabii ki bekleyerek geçireceği bu süre zarfında uzay analistini hiç kimsenin bulamayacağından ya da o ahmak haliyle bile önemli bir şahıs tarafından görülmeyeceğinden emin olmak. Böylece ustaca bir basitlikle devam etti. Adamı Florina'ya götürdü ve neredeyse bir yıl boyunca kirt fabrikalarında çalışan yarım akıllı bir yerli gibi görünmesini sağladı. Muhtemelen o süre zarfında ya kendisi ya da güvendiği bir suç ortağı o yaratığın yerleştirildiği köyü ziyaret etmiş, güvende ve nispeten sağlıklı olduğundan emin olmuştur. Ama bu ziyaretlerinden biri sırasında her nasılsa yaratığın psişik sondayı tek bakışta tanıyabilecek bir doktora götürüldüğünü öğrendi. Doktor öldü, raporu da ortadan kayboldu. En azından aşağı kentteki ofisinde. X'in ilk yanlış hesaplaması da işte buydu. Üst kattaki ofiste raporun bir kopyasının daha bulunabileceğini hiç düşünmedi. Sonra ikinci yanlış hesaplamasını yaptı. Uzay analisti hafızasını tahmininden biraz daha hızlı kazanmaya başladı ve köyün kentlisi onda görünenden daha fazlası olduğunu anlayacak kadar zeki çıktı. Belki de ahmağa bakan kız ona pisişik sondadan bahsetmiştir. Bu sadece bir tahmin. İşte bütün hikaye bundan ibaret. Fife güçlü ellerini birbirine kenetledi ve diğerlerinin tepkilerini bekledi. İlk tepki Ryun'dan geldi. Birkaç dakika önce odasındaki ışıkları yakmıştı ve şimdi de oturduğu yerde gülümseyip gözlerini kırpıştırıyordu. ''Bu oldukça sıkıcı bir hikayeydi Fife'' dedi. ''Birkaç dakika daha devam etseydin karanlıkta uyuyakalacaktın.'' ''Görebildiğim kadarıyla'' dedi Bale yavaşça, ''en az geçen seneki kadar asılsız bir hikaye uydurmuşsun.'' ''Saçmalık'' dedi Bort. ''Hem bu X'de kim ola ki?'' diye sordu Steen. ''Eğer kim olduğunu bilmiyorsan tüm bunların hiçbir anlamı yok demektir.'' Ardından nazikçe esneyip bir parmağıyla küçük beyaz dişlerini kapattı. ''En azından biriniz önemli noktayı gördü'' dedi Fife. ''Burada asıl mesele X'in kimliğini saptamak. Analizimin isabetli olduğunu farz ederek adamın karakteristik özelliklerini bir düşünelim. Her şeyden önce devlet daireleriyle bağlantısı olan bir adam bu. Psişik sonda emri verebilen bir adam. Güçlü bir şantaj kampanyası yürütebileceğini düşünen bir adam. Uzay analistini Sark'tan Florina'ya sorunsuzca götürebilen bir adam. Florina'daki bir doktorun ölümünü tertip edebilen bir adam. Önemsiz biri olmadığı kesin. Aslına bakarsanız son derece nüfuzlu biri. Bir yüce efendi olmalı sizce de öyle değil mi? Bort hışımla ayağa kalktı. Kafası görüntüden kaybolunca da gerisin geri yerine oturdu. Steen yüksek sesli çılgınca bir kahkaha attı. Ryo'nun yarı yarıya peltemsi bir yağ katmanıyla çevrili olan gözleri için için yandı. Bale ise başını yavaşça iki yana sallamakla yetindi. ''Uzay aşkına Fife, hangimizi suçluyorsun?'' diye bağırdı Bort. ''Henüz hiçbirinizi'' dedi Fife istifini bozmadan. ''En azından özel olarak. Bir de şu açıdan bakın, 5 kişiyiz. Bizden başka Sark'taki hiç kimse X'in yaptıklarını yapamazdı. Sadece biz 5'imizin buna gücü yeter, orası kesin. O zaman hain hangimiz?'' ''Ben değilim, baştan söyleyeyim.'' ''Bu konuda sözüne güvenebiliriz değil mi?'' diye sordu Ryun alayla. ''Güvenmek zorunda değilsiniz.'' diye çıkıştı Fife öte yandan. ''İçinizde böyle bir şey yapmak için geçerli bir sebebi olmayan tek kişi benim. X, Kirt Endüstrisi'nin kontrolünü ele geçirmek istiyor. Ama o kontrol zaten bende. Florina topraklarının 1/3'ü bana ait. Fabrikalarım, makine tesislerim ve nakliyat filolarım dilediğim takdirde aranızdan birini veya hepinizi saf dışı bırakmaya yeter de artar.'' ''Eğer öyle bir şey isteseydim, karmaşık şantaj mektuplarıyla uğraşmazdım.'' Artık diğerlerinin sesini bastırabilmek için bağırıyordu. ''Beni dinleyin. Benim dışımdaki her birinizin bunu yapmak için bir sebebi var. En küçük kıta ve holdingler Ryun'da. Bundan hoşlanmadığını biliyorum. Düşüncelerini yeterince iyi saklayamıyor. Bale aramızdaki en kötü soydan geliyor. Ailesi bir zamanlar Sark'a hükmederdi. Muhtemelen bunu unutmamıştır.'' Bort fikirlerini daima oy birliğiyle reddetmemizden, dolayısıyla da topraklarını istediği gibi kamçı ve lazer silahıyla yönetememekten nefret ediyor. Steen tam bir sefaat düşkünü, fakat finansal durumu kötüye gidiyor. Zararını telafi etme arzusu oldukça güçlü bir dürtüdür, bu hepinizde var. Olası bütün güdüler, kıskançlık, güce duyulan açlık, para kazanma arzusu, prestij meselesi. ''O halde hanginiz X'siniz?'' Bale'in ihtiyar gözleri ansızın öfkeyle parladı. ''Bilmiyor musun?'' ''Önemi yok. Şimdi bir de şunu dinleyin. Hatırlarsanız bize ilk mektuplarını yolladıktan sonra bir şeyin X'i, şimdilik ona X demeye devam edelim, korkuttuğunu söylemiştim. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Onu korkutan şey ilk toplantımızda size birlikte hareket etme çağrısında bulunmamdı.'' Çünkü bunun başarısızlığına sebep olacağını biliyordu. kıtasal özerkliğe sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu biliyor, son ana dek bundan taviz vermeyeceğimizi umarak bizi yeneceğini düşünüyordu. Ama yanıldığını fark etti ve ilk andaki o aciliyet hissi ortadan kaybolana, yeniden harekete geçebileceği bir an gelene dek beklemeye karar verdi. Ama yine yanılıyor, zira birlikte hareket etmeye devam edeceğiz ve X'in bizden biri olduğu göz önüne alındığında bunu güvenli bir biçimde yapabilmemizin tek bir yolu var. Kıtasal özerklik sona ermeli. Bu artık göze alamayacağımız bir lüks. Çünkü X'in planları geri kalanımızın ekonomik açıdan çökmesine veya Trantor'un olaya müdahil olmasına bağlı. İşte bu yüzden şu andan itibaren şahsen ve bizzat, çünkü bu konuda kendimden başka hiç kimseye güvenemem, Birleşik Sark'ın başına geçiyorum. Benimle misiniz? Diğerleri hep birlikte koltuklarından fırlayıp bağırmaya başladılar. Bart yumruklarını sallıyordu. Dudaklarının köşesi hafifçe köpürdü. Fiziksel olarak yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Five gülümsedi. Her biri kıtalarca ötedeydi. Masasının arkasında öylece oturup köpürmelerini izleyebilirdi. ''Başka seçeneğiniz yok.'' dedi. ''İlk toplantımızı gerçekleştirdiğimiz günden beri ben de kendi hazırlıklarımı yaptım. Siz dördünüz burada sessizce oturup beni dinlerken sadık subaylarım donanmanın kontrolünü ele geçirdi bile.'' ''İhanet!'' diye uludular dört bir ağızdan. ''Kıtasal özerkliğe ihanet!'' diye karşılık verdi Fay. ''Sarka sadakat!'' Steen parmaklarını gergince birbirine dolamıştı. Tırnaklarındaki kızılımsı bakır ojeler tenindeki tek renkti. Peki ya şu X? Gerçekten de içimizden biri ise bile aramızda yine de üç masum var demektir. Ben X değilim. Etrafına kötücül bir bakış attı. Diğerlerinden biri olmalı. Masum olanlarınız eğer isterlerse kuracağım hükümette görev alabilirler. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. ''İyi de hangilerimizin masum olduğunu söylemiyorsun ki?'' diye bağırdı Bort. ''Şu X hikayesini bahane edip hepimizi saf dışı, saf dışı!'' Nefesi kesilince susmak zorunda kaldı. ''Öyle bir şey yapacak değilim. 24 saat içerisinde X'in kimliğini öğrenmiş olacağım. Size söylemediğim bir şey daha var. Bunca zamandır sözünü edip durduğumuz şu uzay analisti artık elimde.'' Diğerleri suspus oldular. İhtiyatlı ve şüpheci bakışlarla birbirlerini süzdüler. Five gevrek gevrek güldü. ''Hanginizin X olduğunu merak ediyorsunuz. İçinizden biri bunu biliyor, emin olun. 24 saat içinde biz de öğreneceğiz. Şimdi hepinizin oldukça çaresiz bir durumda olduğunu aklınızdan çıkarmayın beyler. Savaş gemileri artık benim emrimde, iyi günler.'' Çekilebileceklerini gösteren bir el hareketi yaptı. Dört adam tıpkı uzayın derinliklerinde kimsecikler tarafından görülmeden sürüklenen bir geminin vize ekranında belirip kaybolan yıldızlar gibi tek tek görüntüden çıktılar. En son Steen ayrıldı. ''Five'' dedi huzursuzca. Five başını kaldırıp ona baktı. ''Evet, artık yalnız kaldığımıza göre itiraf etmek mi istiyorsun? İlk sen misin?'' Steen'in yüzü telaşla çarpıldı. ''Hayır, hayır, cidden sadece ciddi olup olmadığını sormak istemiştim. Kıtasal özellik hususunda yani, ciddi misin?'' Five sadece duvardaki eski kronometreye göz atmakla yetindi. ''İyi günler.'' Steen hafifçe inledi, ardından bağlantıyı kesen düğmeye dokunmak için bir elini kaldırdı ve o da görünürden kayboldu. Five taş kesilmiş bir halde hareket etmeksizin orada oturmayı sürdürdü. Toplantı sona erip kriz anının harareti geçer geçmez depresyon onu avucunun içine almıştı. Dudaksız ağzı geniş yüzündeki açık bir yaradan ibaretti sanki. Tüm hesaplamaları tek bir gerçeğe dayanıyordu. Uzay analisti delinin tekiydi ve Florina'yı bekleyen bir felaket falan yoktu. Ama deli bir adamın uğruna çok şey yapılmıştı. Yup'dan Junts delinin tekini aramak için bir yıl harcar mıydı? Peri masallarının peşinden böylesine kararlı bir şekilde koşar mıydı? Five bu düşüncelerinden başka hiç kimseye söz etmemişti. Kendisi bile düşünmeye zar zor cüret edebiliyordu. Ya uzay analisti deli değilse? Ya Kirt gezegeni sahiden de yok olmanın eşiğindeyse? Florinalı katibi süzülürcesine önünde belirdi. Sesi donuk ve kuruydu. ''Efendim?'' ''Ne var?'' ''Kızınızı taşıyan gemi gezegene iniş yaptı.'' Uzay analisti ile yerli kadın güvende mi?
Evet efendim, kentli de yakalandı ve Sark'a getiriliyor.
13. Bölüm Yat Pilotu. Hava giderek kararırken limanın ışıkları da kademeli bir şekilde parlaklaştı. Genel aydınlatma tam da beklenildiği gibi daima ılıman bir akşamüstü havası oluşturacak şekilde kaldı. Yukarı kentteki tüm yat limanlarında olduğu gibi 9. limanda da Florina'nın dönüşüne bağlı olmaksızın gün boyu gündüz vakti yaşanıyordu. Öğle güneşinin altında parlaklık alışılmadık derecede artabiliyordu. Fakat yaşanan tek sapma buydu. Marquis Genro limana girdiği sırada kentin renkli gece lambalarını arkada bıraktığından gündüz vaktinin çoktan geçtiğini biliyordu. Lambalar gecenin karanlığında parlak bir şekilde yansalar da etrafı gündüz gibi göstermek gibi bir iddiaları da yoktu. Genro ana girişi aşar aşmaz durup etrafına bakındı. 3 düzine hangarı ve 5 kalkış pisti bulunan at nalı şeklindeki bu devasa yerden zerre etkilenmişe benzemiyordu. Tüm tecrübeli yat pilotları gibi burası onun bir parçasıydı. Uzun, mor, uzun bir sigara çıkarıp dudaklarının arasına sıkıştırdı. Ucunda incecik, gümüşü bir kirt tabakası vardı. Genro 2 avucunu o tabakaya siper etti ve içine derin bir nefes çekerken kirtin yeşilimsi bir ışıkla alev almasını izledi. Sigara yavaşça kül bırakmadan yanmaya başladı. Adamın burun deliklerinden zümrüt yeşili bir duman yükseldi. Her zamanki gibi yoğun diye mırıldandı kendi kendine. Yat komitesi üyelerinden biri üzerinde yatçılık kıyafetiyle tüneyinin düğmelerinden birinin üstünde komite üyesi olduğunu gösteren mütevazı ve zarif bir yazı vardı. Onu karşılamak için hızlı adımlarla aceleci görünmemeye özen göstererek adama doğru yaklaştı.
Ah Genro, neden her zamanki gibi yoğun olmasın ki?
Merhaba Doty. Kentte yaşanan tüm o velveleden sonra parlak çocuklardan birinin limanları kapatabileceğini düşünmüştüm. Sark'a şükür ki öyle bir şey olmamış. Komite üyesi ciddileşti.
Aslına bakarsan işler oraya varabilir. Son haberleri duydun mu?
Genro sırıttı. Son haberleri artık o kadar da son olmayan haberlerden nasıl ayırt edebiliyorsun?
Tüm bunları yapanın bir yerde olduğunun kesinleştiğini duydun mu peki?
Onu yakaladılar mı demek istiyorsun? Bunu duymamıştım.
Hayır, daha yakalayamadılar ama artık aşağı kentte olmadığını biliyorlar.
Öyle mi? Peki neredeymiş?
Nerede olacak? Burada, yukarı kentte.
Deme yahu. Genro'nun gözleri irileşmiş, ardından şüpheyle kısılmıştı. Hayır cidden, dedi komite üyesi biraz incinerek. Elimde buna işaret eden deliller var. Devriyeler bir süredir Kirt Caddesi'nin altını üstüne getiriyorlar. Kent parkının etrafını sardılar ve merkez arenayı koordinasyon noktası olarak kullanıyorlar. Bunların hepsi gerçek.
Belki.
Genro'nun bakışları hangardaki gemilerin üzerinde kayıtsızca dolaştı.
Sanırım 2 aydır 9'a gelmiyorum. Buralarda hiç yeni gemi var mı?
Hayır, evet. Hiorde senin ateş oku var.
Genro olumsuz anlamda başını salladı. Onu gördüm. Baştan aşağı kromla kaplı ve başka hiçbir özelliği yok. Sonunda kendi gemimi kendim dizayn etmek zorunda kalacağımı düşünmekten nefret ediyorum.
Kuyruklu Yıldız 5'i satıyor musun yoksa?
Ya satacağım ya da hurdaya çıkaracağım. Şu yeni modellerden sıkıldım. Fazla otomatikler. Otomatik röleleri ve yörünge bilgisayarları yatçılık sporunu öldürüyor.
Biliyor musun, diğerlerinin de aynı şeyden şikayet ettiğini duydum, diye onunla hemfikir oldu komite üyesi. Baksana ne diyeceğim. Eğer iyi durumdaki eski modellerden birinin satışa çıkarıldığını duyarsam seni haberdar edeceğim.
Teşekkürler. Biraz etrafı dolaşmamın sakıncası var mı?
Tabii ki yok. Keyfine bak.
Komite üyesi sırıtıp adama el salladı, sonra da oradan uzaklaştı. Genro yarı yarıya bitmiş sigarası dudağının bir köşesinden sargarken limanı yavaş yavaş turladı ve dolu hangarlardan her birinin önünde duraksayıp içlerindeki gemilere bilgiç bilgiç değer biçti. 26 numaralı hangara geldiğinde ilgisi birdenbire arttı. Alçak bariyerin üstünden bakıp seslendi.
''Toprak efendisi!''
Kibarca bir seslenişti bu ama birkaç saniye bekledikten sonra o kadar da kibarca olmayan buyurucu bir ses tonuyla tekrar denemek zorunda kaldı.
Ortaya çıkan Toprak Efendisi etkileyici bir görüntüye sahip olmaktan çok uzaktı. Evvela yatçılık kıyafetlerini giymemişti. İkincisi bir tıraşa ihtiyacı vardı ve kısmen itici görünen takkesi oldukça demode bir şekilde aşağı çekilmişti. Yüzünün yarısını örtmüştü sanki. Son olarak tavır ve davranışları şüphe uyandıracak kadar tuhaftı.
''Adam Marquis Genro, bu sizin geminiz mi efendim?'' diye sordu adam.
''Evet öyle.'' Kelimeleri yavaş ve gergindi. Genro buna aldırış etmedi. Başını geriye atıp yatın dış hatlarını dikkatle inceledi. Sigarasının kalanını dudaklarının arasından çekip aldı ve bir fiskeyle havaya fırlattı. İzmarit iyice yükselmeden önce küçük bir ışık patlaması eşliğinde ortadan kayboldu.
''İçeri girmemin bir sakıncası var mı?'' diye sordu Genro.
Toprak Efendisi tereddüt etti, ardından kenara çekildi. Genro hangara girdi.
''Yatınız ne tür bir motor kullanıyor efendim?''
''Neden soruyorsunuz?''
Genro uzun boylu, kara gözlü ve kara tenli bir adamdı. Kıvırcık saçları kısa kesilmişti. Toprak Efendisi'nden bir baş daha uzundu. Gülümsediğinde beyaz, düzgün dişleri ortaya çıktı.
''Doğrusunu isterseniz kendime yeni bir gemi arıyorum.''
''Benimkine mi ilgi duyuyorsunuz?''
''Bilmiyorum, fiyatı uygun olursa bunun gibi bir şey alabilirim belki. Her neyse, kontrollere ve motora bakmamın sizin için bir sakıncası var mı?''
Toprak Efendisi hiçbir şey söylemeden orada öylece durdu.
''Keyif sizin elbette.'' dedi Genro sesinde bir parça soğuklukla, gitmek için arkasını döndü.
''Gemimi satmayı düşünebilirim.'' dedi Toprak Efendisi, ceplerini karıştırdı. ''İşte lisansı.''
Genro lisansın iki yüzüne hızlı, deneyimli bir bakış attı. Sonra da onu geri uzattı.
''Adınız Daemon mu?''
Toprak Efendisi başıyla onayladı.
''İsterseniz gemiye binebilirsiniz.''
Genro limanın büyük kronometresine gün batımından sonraki ikinci saatin başladığını gösteren parlak kollara, gündüz aydınlatmasının altında hepten ışıldıyorlardı, kısa bir bakış attı.
''Teşekkürler, önden buyurun.''
Toprak Efendisi bir kez daha ceplerini karıştırdı, ardından bir deste plaka anahtar çıkardı.
''Lütfen önden siz buyurun bayım.''
Genro desteği aldı ve ince anahtarları karıştırarak gemi damgası anlamına gelen küçük kod işaretlerini aradı. Diğer adam ona yardım etmek için herhangi bir harekette bulunmadı.
''Sanırım bu.'' dedi Genro sonunda.
Basınç odası balkonuna çıkan kısa rampayı tırmandı ve ince anahtar deliğini bulmak için kapının sağ tarafına dikkatle bakındı.
''Şeyi göremiyorum.
Ah işte burada.'' Kapının diğer tarafına geçti. Basınç odası yavaşça, sessiz bir şekilde açıldı ve Genro içerideki karanlığa adım attı. Dış kapı arkalarından kapanır kapanmaz kırmızı bir ışık otomatikman yandı. İç kapı açılıp ikili içeri girdiğinde ise geminin beyaz ışıkları güverte boyunca titreşerek yandı.
16. ayrımın sonu. Sayfa 186.